mekanın omusuru, kıyısı, köşesi olmaktan ziyade bir duygunun taşıyıcısı gibiler. Mesela burada Evde Var Hüzün ya da Aylık Sedaya Dahil kitabından 1993 oldukça da hani 1940'larda yazmaya başlamış bir şairin zaman içindeki gelişimi bağlamında mekanı nasıl kullanacağına dair belki stratejileri de nasıl gelişmiş diye bakabileceğimiz bir kitap. Soğuk Kadınlar Baladı. Soğuk kadınlardı, usulca geçtiler koyu bir yalnızlığın kenarından. Adımları ürkekti, değişiktiler, kan mı sızıyordu dudaklarından. Başka bir yalnızlığa gittiler. Yosun yeşili aynalarda biriktiler, kıpkızıl buğusu karanlığa dağılan. Tenha gözleri birer kilittiler, uyanmışlardı vampir uykularından. Nasıl da ulaşılmaz fakat gündeliktiler. Evet, sonraki bölüm de aslında bu şekilde ilerliyor. Bu üç bölümlük şiirde mekana dair gördüğünüz şey yalnızlığın kenarı. Yalnızlığın kenarı da ne kadar bir mekandır, ne kadar somutlanabilir. Çünkü bir şeyin kenarı deyince evet biz bir orada mekan efektine doğru sürükleniyoruz ama tartışılır. Yosun yeşili aynalarda biriktiler. Bir betimleme içermesi ve bir aynadan bahsetmesi bağlamında. Hani mekana bizi bağlayan şey bu. Yosun yeşili bir aynada biriken kadın yüzleri. Bunu görebiliyoruz. Bu şiir Attila İlhan'ın şiir külliyatında oldukça yaygın ve yerleşik bir stili yansıtır. Somut bir mekan, hatta mekan neredeyse yoktur. Ölçülü, disiplinli, biçimsel düzlemler atan bir söylem, ritmik bir akış yaratır. Yalnızlığın kenarı, yosun yeşili aynadan ibaret iki nesne ya da mekan efekti. Ama onlar da bizi bir mekana bağlamaz, duyguların soyut karşılıkları olarak görülebilirler. İkinci kategoride bu sefer daha fazla duyu verisiyle bir mekan duygusu şiirde karşımıza çıkabiliyor. Mesela Bisikletli Kız Baladı şiirinde şöyle bir dize var. Pırıl pırıl o genç kız, bisikletli sarışın, kumsaldan çıtır çıtır kayıp uzaklaşması. Kumsaldaki kumların duyumsanmasını yaratan şu yansıma ses, çıtır çıtır kumların çıkardığı en azından bir sesle karşılaşıyor olmak ve kumsal tabii kelimesinin orada geçiyor olması, kumsaldaki bisikletli kızın akışı, hareketli bir imge bizi yine oradaki mekanı tahayyül etmeye doğru götürebiliyor. Çerkes Alayıklar Baladı'nda bu biraz daha gelişiyor, bu kategorinin şiirleri. Burada harem sözü geçiyor. Nargile, gümüş halhal, kemik tarak gibi nesneler mekanın bilgisini üstleniyorlar. Özür dilerim, biraz hastayım, boğazı kötü. Mekanın bilgisini üstleniyorlar ve burada yine Cellat, Sultan Murat, halayıkların, haremdeki cariyelerin varlığı, sevişme, öldürülme, zevkü sefa etme gibi eylemler aracılığıyla o harem ortamının deneyimlerine doğru da bizi açıyor. Rast Zenci Peşrevi diye bir bölüm var. Bu benim çok önemsediğim bir metin aslında. Çünkü üzerine bu hani zenci meselesiyle ilgili çok özel başlı başına bir okuma yapılabilir. Zenci konusu neden Rast Peşrevi diye bir şeyle ele alınmaktadır. Bunda Attila İlhan'ın gelenekle ilişkisi, divan şiiriyle ilişkisi, klasik Türk musikisiyle ya da başka şeylerle ilişkisi, o zenci konusunun daha oryantalist bir bağlamda ele alınması ve o oryantalist bakış açısının yeniden üretilmesi mi, bir çeşit parodisi mi, eleştirisi mi tam karar veremediğimiz bir ara alanda bırakıyor bizi. Oradaki mekanlar da benzer bir şekilde devam ediyor ve burada bedenlerin biraz da mekansallaştığını görüyoruz, bu bağlamda ilginç. Ama yine burada da mekan deneyiminde derinleşme yok ya da mekanı mekandan doğru kuran bir bakış açısı yok. Üçüncü kategoriye örnek olan şiirlerden birisi Hep Aynı Trenler şiiri olabilir. Burada yer adları devreye giriyor. Bu şiirlerde artık gerçek yer isimleriyle, şehir, ülke isimleriyle, bir ırmak, bir tiyatro salonunun adıyla karşılaşıyoruz. Hep aynı trenler geliyor çok farklı zamanlardan. Vagon pencerelerinde kalmış yolcu tebessümleri, Münih'ten İstanbul'a lacivert bereli bir sarışın, gizli alkol ve pudra kokusu yataklı vagonlardan, sarhoş bir kadın, çığlık çığlığa uyuyan geceleri, boşluğuna düştükçe labirent anlaşılmazlığının. Gördüğümüz gibi birdenbire çok büyük bir değişiklik oldu. Çünkü burada biz bir tren vagonundaki duyu verileriyle artık o mekanın içindeki duyu verilerinden bir tren vagonunu kuran bir bölümle karşı karşıyayız. Pencerelerdeki tebessümler, insanların giyimleri, alkol ve pudra kokusu, özellikle koku imgesi mesela çok nadirdi şu örneğe kadarki kategoride bulunan şiirlerde. Burada ise artık bir koku duyuverisi var. Bu şekilde şiirin tamamını okumayayım ama bu şiirlerde dikkatimizi çeken başka bir şey de şu olmalı. Hep aynı trenler geliyor çok farklı zamanlardan. Şiirlerde hep böyle tekrarlar var. Ritim, mekan kurgusuyla birlikte çalışan bir ritim var. Bu döngüsel ve zamansal, tekrarlara dayalı, nakaratlarla toparlanan, ne kadar uzun bir bölüm olursa, ne kadar bir dalga yaratıp açılırsa açılsın, sonuçta bir nakaratla toparlanan, dolayısıyla zamansal ve döngüsel bir ritme bağlanan bir yapı. Bu da bir zamansallık olarak değerlendirilebilir. Benim de sürem tükenmiş, o yüzden hızlanıyorum. Örnekleri, açıklamaları, yorumları, ritim ve mekansallık arasındaki başka analizleri geçiyorum. Dördüncü kategorideki şiirlerde ise burada şuna bakmak istedim aslında. Birincisi biraz Paris, yani Yasak Sevişmek adlı kitabındaki o Paris şiirleri. Çünkü doğrudan bir metnin adını biraz Paris koyarsanız bir mekan ya da bir şehir çalışacaksınız ve orayı daha fazla duyumsayacaksınız demektir. Ve burada mekanı bir bilgiyle, ona yüklenmiş, önceden öğrenilmiş tarihle algılamak bir yana çekilip, belki doğrudan mekanın şimdisinde var olan imajları göstergeler ya da okunacak bir takım unsurlar olarak kullanıp mekanı oradan kurmak gerçekleşebilir diye düşündüm. Ve böyle de oluyor. Yani Paris şiirlerinde duyu verilerinin arttığını gözlemliyoruz. Aynısı Tutuklunun Günlüğü kitabındaki hapishane ortamını anlatan şiirlerde de belli bir oranda ama daha cılız bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bu okuma bizi nereye götürür? Böyle bir okuma bize neyi söyler? Öncelikle Atilla İlhan şiirinin gerçeklikle kurduğu ilişkiyi değerlendirirken bütün bu onun şiirlerinde konumlanmış mekanın, bir mekan yaratmanın ve yerleri haritalama pratiğinin bize vereceği çok şey var. Hem Atilla İlhan'ın kendini siyasi olarak konumlandırdığı noktada gerçeklikle ilişkisini kurmak, hem mirasını sürdürdüğü ya da kendisinden çok etkilendiği toplumcu gerçekçilik bağlamında da tabii bu zemini örebiliriz ama Nazım Hikmet'le olan ilişkisi, kitaplarının başında Nazım Hikmet'e göndermeler, atıflar bulunması, pek çok şiirinde Nazım Hikmet'in adının geçmesi ama şiir anlayışlarının, poetikalarının ne kadar farklı olduğunu analiz ederken de bu birinde mekansallık açılırken birinde mekanın aslında zamansallıkla ortaya çıkması. Çünkü Nazım Hikmet'teki mekanları ya da mekansal haritalamayı, kartografik imgeyi incelediğimizde orada fragmanlar, kesitler arasında etrafı boşaltılmış şimdi ve burada olan imajların bilgisiyle ağlar kurulurken Atilla İlhan'da bir tarihsellik, bir zamansallıkla kurulan mekanlara rastlıyoruz. Ve bu karşılaştırmalı okumayı yapmak, onların poetikalarının ayrımlarını ortaya çıkarmak bağlamında da oldukça önemli. Bu da önemsediğim şeylerden birisi. Evet, ve son olarak tabii Atilla İlhan poetikasının ya da kendisinin şiiri hakkında ürettiği siyasetle bu mekan ve gerçeklik kurgusu arasında çelişkiler oluşuyor mu? Bunu cevaplamak bence daha heyecan verici. Yani şiirlerdeki o estetik poetik çerçeveye bakarken bu nasıl bir politik arka plan üretiyor? Burada ne görüyoruz? Bunu nasıl ayırt edebiliyoruz? O tarihsel konumdan, başka şairlerle etkileşimden. Burada da çok önemli bir kriter sunacağını düşünüyorum. Yani benim çalışmamın sonunda gördüğüm şey, Attila İlhan'da çok fazla yer adı da geçse, bunlar tarihselliğin, zamansallığın noktaları, durakları olarak hızla adları anılıp geçilen mekanlar. O mekanların doğrudan mekanlara ait, şimdi ve buradaya ait bir bilgiyle, verilerle üretildiğine çok az rastlıyoruz. Bu kategori bu külliyatın toplamı içinde diğerlerine göre daha zayıf kalabiliyor. Teşekkür ederim.
Sorusu olan katılımcılarımız varsa